Ayrım 11.
Bize yaklaşıyor gibiydiler ama Kalpornia'ya baktığımda eğleniyor gibi göründü bana. Yola baktığımda Lula yoktu. Onun yerinde ise zencilerden oluşmuş bir duvar vardı. Biri öne çıktı. Zibo'ydu bu. Çöpçü Zibo. "Bay Cem," dedi. "Sizi burada görmekten mutluyuz. Lula'ya boş verin. Peder Saykes onu kiliseden atmakla tehdit etti de ondan. Eskiden beri olay çıkartmayı sever. Tuhaf düşünceleri vardır. Çok da kibirlidir. Bizler sizleri burada görmekten mutluyuz." Kalpornia bizi kapıya yöneltti. Peder Saykes bizi karşıladı ve ön sıraya götürdü. İlk kazanç kilisesinin içi boyasızdı. Duvarlar boyunca pirinç mandallara takılı gaz lambaları vardı. Çamdan yapılmış sıralara oturuluyordu. Kaba saba yapılmış meşe kürsüsünün gerisinde pembe ipek bir bayrak Tanrı'nın sevgi olduğunu söylüyordu. Hunt'ın Evrenin Işığı adlı gravürünün dışındaki tek süsleme de oydu. Piyano, org, dua kitabı, kilise programları türünden olup da her pazar gördüğümüz şeylerden hiçbiri yoktu. İçerisi karanlıktı ve doluşan cemaatin yavaş yavaş yok ettiği nemli bir serinlik vardı. Oturma yerlerinin önlerine birer adi mukavva yelpaze konmuştu. Tyndall, Nalburiye'nin aklınıza gelen her şey raflarımızda bulunur, kiliseye armağanıydı bunlar. Kalpornia Cem'e benim arama geçti. Çantasına elini daldırıp mendilini çıkardı ve köşesinde düğümlü bozuk paraları çözdü. Bana ve Cem'e birer onluk verdi. Cem, bizde var diye fısıldadıysa da Kalpornia, sizde kalsın dedi. Benim konuğumsunuz. Cem'in yüzü onluğunu kendine saklamanın ahlaki yönü üzerinde bir süre kararsızlığını yansıttıysa da sonunda kibarlığı baskın çıktı ve onluk cebine indi. Ben benimkini hiç düşünmeden geri koydum. Kal, ilahi kitapları nerede? Yok. İyi de nasıl? Şşt. Peder Saykes kürsünün gerisinde durmuş cemaate bakıyordu. Kısa boylu tıknaz bir adamdı. Siyah elbise, siyah kravat, beyaz gömlek giymişti. Altın kösteği buzlaşmış camlardan içeri dolan ışıkta parıldıyordu. Kardeşlerim, bugün konuklarımız olduğu için mutluyuz. Bay ve Bayan Finch, hepiniz babalarını tanıyorsunuz. Başlamadan önce bazı duyurular olacak. Peder Saykes bir takım kağıtları karıştırdı, birini seçti ve kaldırdı. Misyoner cemiyeti gelecek salı kardeşimiz Annette Rivers'in evinde toplanıyor. Dikişlerinizi de getirin. Başka bir kağıdı okudu. Hepiniz kardeş Tom Robinson'un derdinden haberdarsınız. Çocukluğundan beri bu kilisenin sadık bir üyesidir. Bugün ve bundan sonraki 3 pazar boyunca toplanacak olan paralar eşi Helen'e gidecek. Ev geçindirmesine yardımcı olacak. Cem'e dirsek attım. Atikus'un savunduğu Tom bu. Şşt. Kala döndüm ama ağzımı açamadan susturuldum. Benim susmamı bekler gibi duran Peder Saykes'e baka kaldım. Koro başımız ilk ilahiyi başlatsın dedi. Zibo sırasından kalktı ve ortadan yürüdü. Önümüzde duran cemaate baktı. Elinde eskimiş bir ilahi kitabı vardı. Açtı ve 273 numaralı ilahiyi söyleyeceğiz dedi. Bu kadarı benim için fazlaydı. İlahi kitabı yoksa nasıl söyleyeceğiz? Kalpornia güldü. Sus bebeğim, bekle görürsün. Zibo boğazını temizledi ve uzaktan gelen topçu atışı gibi bir sesle okumaya başladı. Yüzlerce ses sözleri yineledi. Son hece uzatılıp kısık bir hımlamaya dönüşünce Zibo ikinci dizeyi okudu. Orada sonsuza dek güzellikler yaşanır. Çevremizde yine sesler yükseldi. Son nota askıda kaldı ve Zibo onu yeni bir dizeyle karşıladı. Bizler o sahillere imanla vararız. Cemaat duralayınca Zibo dizeyi bir kez daha okudu. Koro girince de kitabını kapadı. Bu onsuz söylemeleri için bir işaretti. Son noktada Zibo bir kez daha o güzel ülkede nehrin öte yakasında dedi. Dize dize sesler basit bir uyumla ta ki ilahi hüzünlü bir mırıltıya dönüşene dek sürdü. Yan gözle Zibo'yu süzen Cem'e baktım. Ben de inanamıyordum ama ikimiz de duymuştuk. Peder Saykes, Tanrı'dan hasta ve acı çekmekte olanları kutsamasını istedi. Bunun bizim kilisede yapılanlardan pek farkı yoktu. Yalnızca Peder, Tanrı'nın dikkatini genelden özel durumlara da çekiyordu. Vaazı günahlara açıkça karşı durmakla ilgiliydi. sürüsünü içkiye, kumara ve kötü kadınlara karşı uyardı. Bölgede kaçak içki üretenler yeterince bela alıyorlardı ama kadınlar daha da beterdi. Kendi kilisemizde de sık sık tartışılan bir konuydu bu. Tüm din adamlarının aklını fazlaca yoran kadınların günahkarlığı konusu. Cem'le ben aynı vaazı her pazar duymuştuk. Tek fark oydu ki Peder Sarkes kürsüyü bireysel sapmalar konusunda düşüncelerini söylemek için de kullanıyordu. Jim Hardy 5 haftadır kiliseye gelmemişti. Oysa hasta değildi. Constance Jackson davranışlarına dikkat etmeliydi. Komşularıyla kavga ettiği için tehlikedeydi. Yörenin tarihindeki ilk çekememezlik duvarını o örmüştü. Peder Sarkes konuşmasını bitirdi. Kürsünün önündeki bir masanın yanında durdu ve yardımlarını istedi. Bu işi onun yapıyor olması çok tersti. Cemaattekiler birer birer öne çıktılar ve siyah kahve kutusuna beşliklerini, onluklarını attılar. Cem'le ben de attık. Paralarımız şıngırdarken de yumuşak bir teşekkür ederiz, teşekkür ederiz duyduk. Şaşkınlığımız sürüyordu. Peder Sarkes kutuyu devirdi ve parayı saydı. Bu yetmez, $10 toparlamamız gerek. Kıpırdandılar. Ne için olduğunu biliyorsunuz. Tom hapiste olduğu sürece Helen çocukları bırakıp işe gidemez. Herkes bir beşlik daha verirse olacak. Geride birine işaret etti. Alec, kapıyı kapa. $10 toplanmadan kimse buradan çıkamaz. Kalpornia çantasını karıştırıp eski bir cüzdan çıkardı. Hayır Kal dedi Cem. Kalpornia pırıl pırıl bir 25'lik uzatmıştı. Kendimizinkini koyarız. Onluğunu ver Scott. Kilise havasızlaşmıştı. Peder Sarkes belli ki terlete terlete de olsa bu parayı toplayacaktı. Yelpazeler çıtırdadı, ayaklar sürüdü. Tütün çiğneyenler ise ızdırap çekiyorlardı. Peder Sarkes birden, ''Carlo Richardson, seni burada hiç görmedim.'' dedi. Haki pantolonlu sıska bir adam gelip kutuya para attı. Kalabalıktan hoşnutluk mırıltıları yükseldi. Bunun üzerine Peder, ''Çocuksuz olanlarınızın özveride bulunup birer onluk daha atmasını istiyorum. Böylece tamamlanacak.'' dedi. Yavaş yavaş kıvrana kıvrana $10 ekleştirildi. Kapı açıldığında içeri dolan hava ile beyinlerimizi uyandırdık. Zibo çıkış sırasında kutsal toprakların fırtınalı sahillerini söylüyordu. Ayin sona ermişti. Ben kalıp ortalığı gezmeyi istiyordum ama Kal beni önden yürütüyordu. Kala kapıda Zibo ve ailesiyle konuşurken Cem'le ben de Peder Sarkes'le söyleştik. Sorularla doluydum ama Kal'ın yanıtlarını bekleyebileceğimi kararlaştırmıştım. Sizleri burada görmek bizleri özellikle memnun etti dedi Peder. Bu kilisenin babanızdan daha can dostu yoktur. Sonunda patladım. Neden Tom Robinson'un karısına para topluyorsunuz? Duymadın mı? Helen'in 3 küçük çocuğu var ve işe gidemiyor. Neden onları da götürmüyor Peder? Tarla işi yapan zencilerin bebeklerini yanlarında götürüp bölgeye bırakmaları olağandı. İki sıra pamuğun orta yerindeki gölgede otururlardı. Oturamayacak kadar küçük olanları ya kızılderili gibi analarının sırtına bağlarlar ya da pamuk çuvallarına yatırırlardı. Peder duraksadı. Gerçeği söylemek gerekirse Bayan Jean Lewis bugünlerde iş bulamıyor. Toplama zamanı sanırım Bay Linkdis onu işe alacaktır. Neden Peder? O yanıtlayamadan Kalpornia'nın elini omzumda buldum. Elinin baskısı altında. Gelmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim dedim. Cem de beni yankıladı ve eve yollandık. Kal, Tom Robinson'un kötü bir şey yaptığını ve hapiste olduğunu biliyorum ama neden Helen'e iş vermiyorlar? Kalpornia lacivert elbisesi ve geniş kenarlı şapkası ile aramızda yürüyordu. Tom'un yaptıkları için, onun ailesiyle pek ilişki kurmak istemiyorlar. Ne yaptı ki Kal? Kalpornia iç geçirdi. Yaşlı Bob Ewell kızına tecavüz suçundan tutuklattırıp hapse attırdı. Bay Ewell mı? Belliğin bir şeyleri anımsamaya çabalıyordu. Şu okulun ilk günleri gelen, sonra da yok olan Ewell'larla bir ilgisi var mı? Ama Atticus onlara serseri diyor. Hiç kimse için öyle kötü konuştuğunu duymadım. Dedi ki, evet, o Ewell'lar işte. İyi de Maycomb'daki herkes onların ne mal olduğunu biliyorsa Helen'e iş vermekten mutlu olacaklardır. Tecavüz ne Kal? Bay Finch'e sorman gerekir. O benden iyi açıklayacaktır. Acıktınız mı? Peder bu işi çok uzattı. Genellikle bu denli sıkıcı değildir. Aynı bizim peder gibi dedi Cem. Ama neden ilahileri öyle söylüyorsunuz? Dizeleyerek mi? Yaptığınız o mu? Evet, dizelemek deriz. Bildim bileli de öyle yapılır. Cem bir yıl yardım paralarını biriktirirlerse ilahi kitapları alabileceklerini söyledi. Ama Kal güldü. İşe yaramazlar ki dedi. Okumasını bilmezler. Bilmezler mi? Hepsi mi? Evet, 4 kişi dışında. İlk kazançta okuması yazması olan yoktur. Ben de onlardan biriyim. Cem, sen nerede okula gittin Kal diye sordu. Hiçbir yerde. Kimdi sana alfabeyi öğreten? Bayan Modi Atkinson'un teyzesi. Yaşlı bayan Bufor. Sen o kadar yaşlı mısın? Bay Finch'ten bile yaşlıyım. Kal sırıttı. Ne kadar olduğundan emin değilim pek. Bir keresinde yaşımı hesaplamaya kalktık. Ben onlardan birkaç yıl gerisini anımsayabiliyorum. Erkeklerin bellekleri kadınlarınkilerden zayıftır. Onu da hesaba katarsak çok yaşlı sayılmıyorum sanırım. Noel'de diyorum. Anımsaması kolay oluyor. Gerçek bir yaş günüm yok. Ama Kal sen Atticus kadar bile göstermiyorsun. Zenciler yaşlarını kolay kolay göstermezler. Belki de okuyamadıkları içindir. Kal, Zibo'ya sen mi öğrettin? Evet Bay Cem. O küçük bir çocukken okul bile yoktu. Ama ben ona öğrettim. Zibo, Kalpurnia'nın en büyük oğluydu. Konuyu düşünseydim, Kalpurnia'nın bayağı olgun olduğunu çıkarabilirdim. Zibo'nun koskoca çocukları vardı. Nedense bu konuda hiç kafa yormamıştım. Ona da alfabeden mi öğrettin bizim gibi? Hayır, her gün İncil'den bir sayfa okuttum. Bir de Bayan Buffon'un bana öğrettiği kitap vardı. Kimden aldığımı bilmezsiniz dedi Kal. Bilmiyorduk. Büyük baba Finch vermişti bana. Landingli misin diye sordu Cem. Bunu bize hiç söylememiştin. Öyleyim dedi. Buffordlarla Landing arasında büyüdüm. Günlerim ya Buffordlara ya da Finchlere çalışmakla geçti. Annenle baban evlenince de Maycomb'a geldim. Kitabın adı neydi Kal? Blackstone'un Düşünceler. Cem yıldırım çarpmış gibi oldu. Zibo'ya kitaptan mı okuttun? Tabii Bay Cem, ellerini utangaçça ağzına götürdü. Elimdeki kitaplar onlardı. Deden Blackstone'un İngilizcesinin iyi olduğunu söylerdi Cem. Demek bu yüzden ötekilerden iyi konuşuyorsun dedi. Hangi ötekiler? Öteki zenciler Kal ama kilisedeyken onlar gibi konuşuyordun. Kalifornya'nın alçak gönüllü bir ikiyüzlülükle yaşadığını hiç fark etmemiştim. Evimizin dışında da bir yaşantısı olduğu düşüncesi çok yeniydi. Hele iki dili ustaca konuşabilmesi. Kal dedim. Neden sizinkilerle öyle konuşuyorsun? Doğru olmadığını bile bile. Her şeyden önce ben de zenciyim. Öyle konuşman gerekmez ki. Hele daha iyisini biliyorsan dedeceğim. Kalifornya şapkasını kaydırıp kafasını kaşıdı ve şapkayı yine yerine oturttu. Söylemesi zor dedi. Sen ve Scott evde zenciler gibi konuşsaydınız tuhaf kaçmaz mıydı? Ben de kilisede bizimkilerle beyazlar gibi konuşsam hava atıyorum sanırlar. Kal doğru konuşabiliyorsun ama. Bildiğin her şeyi göstermen gerekmez. Kibarlık değildir. Kaldı ki insanlar kendilerinden daha bilgili biriyle bulunmaktan hoşlanmazlar. Bu sinirlendirir onları. Doğru konuşarak onları düzeltemezsin. Öğrenmek istemiyorlarsa yapabileceğin tek şey çeneni tutup kendi dilini konuşmaktır. Kal, seni görmeye gelebilir miyim? Bana baktı. Görmek mi canım? Sen beni her gün görüyorsun zaten. Evin dışında dedim. İşten sonra ha? Atticus beni getirebilir. Nasıl istersen. Beni çok sevindirirsiniz. Radyelerin kaldırımına gelmiştik. Verandaya bak dedeceğim. Evin hayaletini salıncakta güneşlenirken göreceğim beklentisiyle baktım. Salıncak boştu. Bizimkini demek istedim dedeceğim. Dimdik, eğilmez bükülmez Alexandra halam bizim salıncaklı koltukta oturuyordu. Sanki ömrü boyunca orada otururmuş gibiydi. 13. Bölüm. Alexandra halamın ilk sözü, bavulumu ön odaya koy Kalifornia. İkincisi de Jean Louise kafanı kaşıma oldu. Kalifornia halamın ağır bavulunu alıp kapıyı açtıysa da Cem ben taşırım diyerek elinden kaptı. Yere bırakırken çıkardığı gürültü evde yankılandı. Bizi görmeye mi geldiniz hala diye sordum. Landing'den çok az ayrılır bir kez yola çıktı mı da tantanayla gezerdi. Parlak yeşil bir büyük arabası ve zenci bir şoförü vardı. Her ikisi de sağlıksız bir titizlikle korunurlardı. Nedense bugün görünürlerde yoktular. Babanız söylemedi mi? Cem ve ben başımızı iki yana salladık. Herhalde unuttu. Dönmedi değil mi? Akşamdan önce dönmez dedi Cem. Babanızla ben bir süre sizde kalmamın zamanı geldiğine inanıyoruz. Bir süre Maycomb dilinde 3 günle 30 yıl arasında her anlama gelebilirdi. Cem büyüyor, sen de öyle. Bir kadının etkisi altına girmenin sırası geldi diye düşündük. Delikanlılarla ve giysilerle ilgilenmene birkaç yıl kaldı. Buna verilecek birkaç yanıtım vardı. Kal da kadındı, delikanlılarla ilgilenmeme yıllar vardı, giysilerle hiçbir zaman ilgilenmeyecektim. Ama sustum. Jimmy enişte ne olacak, o da mı geliyor? Yo, hayır. O Longding'de kalıp orayla ilgilenecek. Tam onu özlemeyecek misiniz diyordum ki patavatsızlığımın farkına vardım. Onun varlığı ile yokluğu birdi nasılsa, hiç konuşmazdı. Alexandra hala sorumu duymazlıktan geldi. Aklıma söyleyecek başka bir şey gelmiyordu. Gerçek şu ki ona söyleyecek hiçbir şeyim olmamıştı. Geçmişteki sıkıcı sohbetlerimizi anımsadım. Nasılsın Jean Louis? Teşekkür ederim efendim. Ya siz? İyiyim. Neler yaptın bakalım? Hiçbir şey efendim. Sen hiçbir şey yapmaz mısın? Hayır. Arkadaşların vardır sanırım. Evet. Peki neler yaparsınız birlikte? Hiçbir şey. Halam beni son derece can sıkıcı buluyordu. Bir keresinde Atikus'a benden söz ederken uyuşuk demişti. Bu işin içinde bir iş vardı ama ne olduğunu söylettiremeyecektim. Bugün pazardı ve halam Tanrı'nın bugününde pek sinirli olurdu. Sanırım bunun nedeni de pazar günleri giydiği korseydi. Şişman değildi ama yapılı bir kadındı ve göğüslerini öne çıkaran, poposunu arkada toparlayan, belini incelten korseler giyerdi. Baktınız mı bir zamanlar kum saati gibi vücudu varmış dedirtirdi. Nereden bakarsanız bakın hayli etkileyiciydi halam. Öğleden sonra akrabalar geldi, ortalığa kasvet bastı. Hava garaja giren arabanın sesiyle birdenbire değişiverdi. Gelen Atikus'tu, Montgomery'den dönmüştü. Cem bile kendini unutup ona koştu. El çantasını ve bavulunu kaptı, ben de kollarına atıldım. Öpücüğünü alırken de soruyordum. Bana kitap getirdin mi? Halam burada biliyor musun? Atikus iki soruya da olumlu yanıt verdi. Gelip bizimle oturmasına ne dersin? Çok hoşuma gider dedimse de bu bir yalandı. Bu ve benzeri durumlarda yalan söylemek zorundaydık. Sizlerin artık birine gereksinmeniz olduğunu düşündük. Aslında şöyle Scott dedi Atikus. Halam bana ve sizlere bir iyilikte bulunuyor. Bütün gün sizinle olamayacağım ve bu yaz oldukça sıcak geçecek. Evet efendim dedim. Ama tek kelime bile anlamamıştım. Bu iş bana kalırsa halamın başının altından çıkmıştı. Halamın aile için en iyi olanı belirtme yöntemleri vardı ve bizimle oturmaya gelmesi de aynı kapsama giriyordu. Maycomb ona kollarını açtı. Bayan Maudie Atkinson lane pastası pişirdi. İçine öyle çok içki doldurmuştu ki şiştim kaldım. Bayan Stephanie ile halam birbirlerine gidip geldiler. Bayan Stephanie ikide bir kafasını sallayıp ya ya deyip duruyordu. Kapı komşumuz Bayan Rachel halamı öğleden sonraları kahve içmeye çağırıyordu. Bayan Nathan Radley ön bahçeye girip onu görmekten mutlu olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Halam iyice yerleşip yaşam olağan akışına dönünce hep bizimle otururmuş gibi bir duyguya kapıldım. Misyoner cemiyetinin toplantılarında ikram ettiği yiyecekler onun ev sahipliğinin şanını arttırdı. Kalifornya'nın hizmet etmesine izin vermiyordu. Maycomb Yardımseverler Derneği'ne katıldı ve dernek yazmanı oldu. Kendi türünün son temsilcisiydi. Yatılı okul davranışları vardı onda. Tüm ahlaki değerlerin savunucusuydu. Birinci tekil şahısta doğmuştu. Korkunç dedikoducuydu. Halamın okula gittiği dönemlerde insanların düşünüp söylediklerini tartmaları diye bir şey kitaplara geçmemişti, anlamını bilmezdi. Her fırsatta soyluluğun kendisine tanıdığı yetkiyi kullanırdı. Düzenlerdi, fikir verirdi, uyarırdı. Diğer kabilelerin eksikliklerini her fırsatta ortaya koyma olanağını veren her durumu değerlendirirdi. Bu da Cem'i çok eğlendiriyordu. Neler dediğine dikkat etse iyi olacak. Maycomb'taki herkesle uzaktan yakından akrabayız derdi. Sam Merriweather'ın intiharının getirdiği öğreti konusunda halam, soydan gelen bir karamsarlık diyordu. Kilise korosunda 16'lık bir kız azıcık kıpırdanıversin halam, işte tüm Penfield kadınları böyledir derdi. Maycomb'taki herkesin soydan gelen bir şeyi vardı. Ya anadan doğma ayyaştılar, ya kumarbaz, ya kötü, ya da komik. Bayan Stephanie Crawford'un herkesin işine burnunu sokmasını soydan gelen bir özellik olarak niteleyince Atticus, "Kardeşim, düşünecek olursam Finch sülalesinde kuzenleri ile evlenmeyen ilk nesil biziz. Acaba bizde de soydan gelme bir tür sapıklık mı var dersin?" dedi. "Hayır," dedi halam, "küçük ellerimizi ve ayaklarımızı buna borçluyduk." Soya çekimi olan bu düşkünlüğünü hiç anlayamamışımdır. Bir yerlerden iyi insan aklını iyi kullanandır inancını edinmiştim. Oysaki Alexandra halama göre bir aile bir toprak parçası üzerinde ne kadar uzun oturursa o kadar iyi oluyordu. "Bu kural Evil'ları da iyi yapar," dedi Cem. Boris Evil ve kardeşleri 3 kuşak boyunca Maycomb çöplüğünün gerisindeki arazilerinde oturmuş ve yöre yönetimince verilen işsizlik parasıyla geçinmişlerdi. Yine de Alexandra halamın varsayımının gerisinde bir şeyler vardı sanırım. Maycomb eski bir kasabaydı. Finch Landing'den 20 kilometre içerideydi. Bu kadar içeride olması da tuhaftı aslında. Eğer Sinkfield denen birinin dar görüşlülüğü olmasaydı nehire yakın olabilirdi. Sinkfield çok eskiden iki keçi yolunun kesiştiği yerde bir han işletiyordu. Bu han yörenin içki içilebilecek tek yeriydi. Pek yurtsever olmayan Sinkfield hem Kızılderilere hem de beyazlara cephane satıyordu. Alabamalı olmak veya Kızılderili toplumuna hizmet etmek onun derdi değildi. Yeter ki işler iyi gitsindi. Vali William White Bibb bir komisyon kurup yeni yörenin yönetim merkezini saptamak için görevlendirdiğinde de işleri tıkırındaydı. Sinkfield'a konuk olan komisyon üyeleri ona Maycomb yöresinin dışında kalacağını söyleyip kentin olası yerini gösterdiler. Sinkfield çıkarlarını korumak için elinden geleni ardına koysaydı. Maycomb Winston bataklığının orta yerinde kalacaktı. Hiç de ilginç olmayacaktı. Bunun yerine Maycomb Sinkfield'ın hanının çevresinde yeşerdi. Konuklarını burunlarının dibini görmeyecek kadar sarhoş eden Sinkfield haritaları ve kokileri çıkarttırdı ve oradan biraz daraltıp buradan az genişleterek kasabayı istekleri doğrultusunda konumlandırdı. Ertesi günü de onları yanlarına 5 kilo kaçak viski vererek yolcu etti. Kendilerine ikişer, valiye de bir. Temel var olma nedeni idari olduğu için Maycomb'daki öteki Alabama kentlerinin camalozculuğu yoktur. Öteden beri binaları görkemliydi, adliye binası gururlu ve yolları genişti. Meslek sahibi insan sayısı da yüksekti. Dişini çektirmeye, arabanı tamir ettirmeye, kalbini dinletmeye, paranı bankaya yatırmaya, ruhunu kurtarmaya, katırlarını veterinere göstermeye Maycomb'a gidersin. Aslında Sinkfield'ın çevirdiği dolabın akılcılığı tartışılabilir. Genç kasabayı o günlerin tek ulaşım aracı olan nehir teknelerinden uzak düşürmüştü.